Ayrım 5. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 63. Alıntı yaptığımız yabancılar arasında elbette Türk dostları var ama tamamı böyle değil. Mesela şimdi bir tespitini nakledeceğimiz 18. yüzyılda İngiltere'nin İstanbul sefiri olan Sir James Porter tam bir İslam Türk düşmanıdır. Ama kitabında Osmanlı insanının faziletlerini dillendirmekten kendini alamamıştır. Türkiye'de yol kesme vakaları ile ev soygunculukları ve hatta dolandırıcılık ve yan kesicilik vakaları adeta meçhul gibidir. Harp halinde olsun, sulh halinde olsun yollar da evler kadar emindir. Bilhassa ana yolları takip ederek bütün imparatorluk arazisini mutlak bir emniyet içinde baştan başa gezmek her zaman mümkündür. İnsanlar daima hareket halinde oldukları, kalabalık yolcular için her zaman bir yerden bir yere gittikleri halde vukuatın fevkalade azlığına hayret etmemek elde değildir. O kadar ki yıllar içinde ancak bir tek vakaya tesadüf edilebilir. Jean-Antoine Guerre'de 1747 yılında Paris'te yayınlanan Türklerin Gelenek ve Alışkanlıkları isimli eserinde Osmanlı topraklarındaki insanların güvenliğinin teminat altında olduğuna dikkat çekiyor. Gerek İstanbul'da gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş hiçbir tereddüde imkan bırakmayacak surette ispat etmektedir ki Türkler hiçbir zaman görülmemiş bir derecede medenidirler. Çeşitli vesilelerle Osmanlı insanını tanıma şansını yakalamış yabancıların ortak bir görüşü var. Osmanlı insanı ile iş yaparken mukaveleye gerek olmadığını söylüyorlar. Ticari konular dahil herhangi bir konuda Osmanlı insanının söz vermesini yeterli buluyorlar. Elbette bu insan tipi kendiliğinden oluşmamış. Kur'an ahlakının hakim olduğu toplumsal yapının eseri olarak ortaya çıkmıştır. Fransız General Comte de Bonneval, Osmanlı insanı hakkında şunları söylüyor. Haksızlık, tekelcilik, hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında adeta yok gibidir. Kısacası ister vicdani bir akideden, ister ceza korkusundan mütevellit olsun, o kadar dürüstlük gösterirler ki insan çok defa Türklerin doğruluğuna hayran kalır. Bu yapıdan geçtiğimiz halde Batı insanının doğruluğuna, dürüstlüğüne hayran olduğumuz günleri de mi görecektik? Bir Türk tüccarın dürüstlük konusundaki titizliği bir kaynakta şöyle dile getirilir. Türk tüccar kumaş toplarını denklerken bir top kumaşı ayırdığını gördüm. Bunun sebebini sorduğumda o topun kusurlu olduğunu söyledi. Ziyanı yok dedim, önemli değil. Osmanlı esnafı o kumaş topunu vermemekte yine de direndi. Fransızın ısrar ettiğini görünce de durumu şöyle açıkladı. Benim malımın kusurlu olduğunu söyledim. Bunu siz biliyorsunuz. Fakat onu kendi memleketinizde satarken alıcılarınızın kumaşın kusurlu olduğunu size söylediğimi ve uyardığımı bilmeyecekler. Böylece ben bir bakıma sizin müşterilerinize kusurlu mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu, şeref ve haysiyeti incinecek. Müslümanları hilekâr zannedecekler. Onun için bu sakat topu size asla veremem. Osmanlı insanını diğer milletlere mensup insanlardan ayıran özelliklerden biri hile ve yalan bilmemeleridir. Sadece öğrendikleri değil, noksansız yaşamaya da çalıştıkları İslam dini Osmanlı insanını nitelikli insan haline getirmiştir. Osmanlı insanı verdiği sözü mutlaka tutardı. Çünkü inandığı din ahde vefa gösterilmesini emrediyordu. Buyruktur. Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Nahl Suresi 91. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. İsra Suresi 34. Osmanlı insanının ahde vefası batılı gözlemcileri daima etkilemiş, Osmanlı insanının bu meziyetinden hayranlıkla söz etmekten kendilerini alamamışlardır. Mesela Comte de Bonneval, Türkler vaatlerine dindarane bir sadakat gösterirler diyor. Murat K. Dawson, Müslüman Türkler yeminleriyle ahitlerine de son derece sadıktırlar. Fakat Allah'ın adını ağızlarından düşürmemek itiyadına, alışkanlığına bakılırsa, sözlerine Cenab-ı Hakk'ı şahit göstermekten hiçbir şey söylemek istemedikleri anlaşılır. O takdirde bir yemin tabiri olarak vallahi kelimesini kullanırlar. Bir şeyi teyit için billahi kelimesini ilave ettikleri gibi son bir kat'iyet mertebesi izafe etmek üzere ekseriya tallahi kelimesini de eklerler. Ahde vefa göstermek gibi meziyetleriyle asla övünmezler. İnsan olmanın icabı sayarlardı. Meziyetlerini bir üstünlük duygusu içinde değil, Batılıların fazla aşırı buldukları derin ve samimi bir tevazu içinde sergilerlerdi. A. Breyer, Paris'te yayınlanan Konstantinopolis'te 9 yıl isimli eserinde Türk tevazuunun kaynağına iniyor ve diyor ki, Müslüman Türkler arasında kibir ve gurur adeta bilinmez. Kur'an'ın en şiddetle yasakladığı temayüllerin biri de budur. Bir taraftan da sürekli olarak alçak gönüllülük telkin edilir. İşte bundan dolayı Müslüman Türk'ün yürüyüşünde vakar ve ihtişam olmakla beraber katiyen kibir ve azamet yoktur. Daima yavaş sesle konuşur. El ve kol hareketlerinde hiçbir zaman zorla hükmeden bir eda sezilmez. Hizmetinde tatlılık ve kolaylık vardır. Buyruktur. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Furkan Suresi 63. Osmanlı insanının edep, nezaket ve terbiye açısından ulaştığı seviye başka hiçbir millete nasip olmamıştır. Osmanlı'nın Kur'an orijinini görgüsü ve zarafeti görülmemiş bir mükemmelliktedir. Osmanlı insanının hayata karşı duruşu sanatına da yansımış ve belirleyici olmuştur. Tesip zarafetin, hat sabrın, mozaik çok renkliliğin, vitray renklilik içindeki insicamın, gergef gibi işlenen mezar taşları ebediyet arayışının, görkemli camiler, medreseler, türbeler ise Allah'a itaat halindeki gücün şahitlikleri ve sembolleridir. Ayrıca Osmanlı insanını kuşatan merhametin sembolü tüm yardım kurumları, özellikle de vakıflardır. Osmanlı insanı edep, nezaket ve yardımlaşma üçgeninde şekillenen bir terbiye sistematiği içine yerleşmiştir. Dolayısıyla Osmanlı insanı terkibinde kendi döneminde tepeden tırnağa edep, nezaket, merhamet ve haya kavramları yüklenmiş, bu ikisi birbirinden ayrı düşünülmemiştir. Bu vasıfların sayısız tezahürleri vardır. Hele yardımlaşma alanında o kadar ileri gitmişlerdir ki meşhur Comte de Marsilye, bu kadarı da fazla demek zorunda kalmıştır. Türkler iyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil etmekte, Osmanlılar biraz fazla ileri gitmektedirler. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Galiba geçmişimizden uzaklaşmak bizi çok pahalıya patladı. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir tespitini birlikte okuyalım. Eski Türklerin bir dini hayatları vardı. Dini hayatları olduğu için de çok şeyleri vardı. Yeni Türklerin de dini hayatları olduğunda çok şeyleri olacak. Bu insanlar nasıl yetişti sorusunu tam burada sormamız gerekiyor. Yetişmedi, yetiştirildiler. Okuya okuya artık aşina olduğumuz Fransız yazar ve gezgin Dr. A. Breyer hafızamıza Osmanlı insanının çocukluğunu bırakıyor. Çocuklar arasında gürültülü oyunlardan, içişip kıkışmalardan, hele küfürleşme ve yumruklaşmadan eser görülmez. Bunlar İslam terbiyesiyle ıslah edildikleri için kendi aralarında sakin sakin oynayıp eğlenirler. Onlara anneanneleri değişik menkıbeler anlatır, hayat tecrübelerini aktarırlar. Gelin biraz da İngiliz gezgin ve yazar Thornton'u dinleyelim. Sade bir din olan İslamiyet'i çocuklar harem dairesinde, evlerin aileye ait bölümünde, selamlık bölümü misafirler ve yabancılar içindir, ana babalarıyla birbirlerinden öğrenirler. Mimar Sinan'ın eserleri hala sapasağlam ayakta dururken, görkemli mühendislerimizin yaptığı kaç eser ilk depremde yerle bir oldu? Günümüz böyle ama dünümüz böyle değildi. Yedi cihana nam salmıştık. Devletimizle, milletimizle, zaferlerimiz, maliyemiz, eğitimimiz, dürüstlüğümüz, ahlaki yapımızla meşhurduk. Yabancılar kendi toplumlarına bizi örnek gösterirlerdi. 1700'lü yılların sonuna kadar Londra Ticaret Odası'nda şöyle bir yazı asılıydı. Türklerle alışveriş et, yanılmazsın. Aynı yıllarda Hollanda Ticaret Odası'nda yapılan herhangi bir oylama eşit çıkarsa, Osmanlılarla ticaret yapan tüccarın oyu 2 sayılır ve onun oy verdiği taraf kazanırdı. Yani bizimle salt ticari münasebeti bulunanların bile Avrupa'da böyle bir ağırlıkları olurdu. Bu ağırlık bizim yürek cevherimizden oluşurdu. Yürek cevherimize ne oldu dersiniz? Neden böyle sıradanlaştık? Gerçek nedenlere ulaşmak için peşik hükümlerden arındıktan sonra geçmişimizle buluşmamız gerekiyor. Çünkü geçmişimiz adam gibi adamlar yatağı. Osman Gaziler, Yıldırımlar, Fatihler, Yavuzlar, Süleymanlar, Sinanlar orada olduğuna göre onları yetiştiren şartlar da oradadır. Bu gerçeği Avrupalı gezginler tespit etmiş, mesela Türkiye Seyahatnamesi ile meşhur Duluar, 1650'lerdeki ahlaki yapımızı tüm insanlığa aşağıdaki çarpıcı cümleyle örnek göstermiştir. Hiç şüphesiz ki ahlak bakımından Türk medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek vaziyettedir. Biz Osmanlı terbiyesi aldık, düşene vurmayız. Kültürümüzde düşene vurmak yoktur. yenileni ezmek, paramparça etmek de yoktur. Kültürümüz zafer karşısında büyüklenmeye de izin vermez. Bu kültürün çocuğu olarak Osmanlı padişahları her seferden sonra işte bunun için şükür secdesine varmış, bir ikram-ı ilahi olarak gördükleri zaferin şükrünü eda etmeye çalışmışlardır. Düşene vurulmaması ise hem sağlam bir ahlaki yapının sonucu hem de insan denen kıymetin kıymetini kavramayla ilgili bir keyfiyettir. Osmanlı'yı mağluplar karşısında müsamahakar yapan, hatta hafif bir mahcubiyete düşüren sebep, insan denen varlığın muhtevasına vakıf olmasıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile insan kalbini kırmayı Kâbe yıkmakla aynı sayan anlayışın kaynağı da budur. Bu yüzden Osmanlı ceddimiz elinde rakipsiz güçler bulunduğu dönemlerde bile insana zulmetmemiş, insanı aşağılamamış, tam tersine esir ve kölelere bile insanca muamele etmiştir. Bunun yüzlerce örneğini zikretmek mümkündür. Bunlardan biri tam bir ibret tablosudur. Güçlünün zayıfı, zenginin fakiri, büyüğün küçüğü ezmeye çalıştığı günümüzde Namık Kemal'e bir zamanlar biz ne millet hem ne milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz dedirten mert duruşun bir örneğine hepimizin ihtiyacı var. 1900'lü yıllar. Osmanlı Devleti her taraftan kırpılmış, yabancılar devlet içinde devlet olmuşlar. En şımarıkları da Rusya. Rus sefirinin iki dudağı arasından çıkan her kelime Osmanlı yönetimini hop oturtup hop kaldırmaktadır. Osmanlı hükümeti bıkkın lakin derdini kime yanmalı? Gücünün zirvesinde olduğu yıllarda yaltaklanan Rus, en zayıf anında Osmanlı'yı yüreğinden vurmak için fırsat gözler durur. Osmanlı devlet ricali de bu fırsatı Rus'a vermemek için aşırı temkinli davranır. Bu uğurda devlet ricali bazen 9 takla atar. Bab-ı Ali'nin kapıları arasında en çok duyulan cümle şudur. Aman aradığı bahaneyi Moskova vermeyelim. Eski Erzurum valisi Tahsin Bey, o sıralar Beyoğlu mutasarrıfı. Hayırlı bir işe teşebbüs edip Beyoğlu'ndan Büyükdere'ye telefon attı çektirir. Lakin aksilik bu ya, telefon direklerinden birkaçı Rus sefaretinin önüne rastlamıştır. Rus sefiri hemen ultimatomu Bab-ı Ali'ye, hükümete dayar. Ya bu direkler kaldırılır veya gerisi bir sürü tehdit, tazyik vesaire. Bab-ı Ali yine çaresizdir. Kendi topraklarına diktiği birkaç telefon direğini korumak gücünden mahrum görüntüsünden kendisi bile ürker. Zira saldırmak için Rusya'nın bahane aradığını bilmekte, bu bahaneyi vermemek için tedbirli ve temkinli davranmaktadır. Hatta zaman zaman bunu oldukça abartmaktadır. Beyoğlu mutasarrıfı Tahsin Bey, Bab-ı Ali'ye hükümete çağrılır. Vaziyet çok nazik Tahsin Bey, Rus sefiri sefaret önüne diktirdiğimiz telefon direklerinin kaldırılmasını istiyor. Tahsin Bey vakur ve ciddi, eski zaman paşalarını andıran bir azametle dimdik ayakta, yüzü gölgeli. Yüreklerine bayrak dikebilecekken dikmemenin bedelidir bu diye düşündüğü o kadar belli ki sadrazam ürkerek susar. Sadrazam susunca Tahsin Bey tane tane konuşarak sadrazama sorar. Merakımı mazur görün ama birkaç telefon direğini korumaktan aciz hallere düşmüş bir devlet lüzum hasıl oldukta kendini nasıl koruyacaktır? Fakat sadrazam paşa böyle bir suale cevap verecek durumda değildir. İşi tatlıya bağlamaya çalışır. Canım, böyle basit bir meseleyi büyütüp Rusya ile bozuşmayalım. Sefirle görüş, direkleri kaldırtacağını söyle. Mesele kapansın gitsin. Tahsin Bey'in bakışları donar, yüzü tasmamam kararır. Benden cidden istenen bu mudur sadrazam hasretleri? Belli budur. Çok kolay değil mi? Tahsin Bey'in başı adeta önüne düşer. Bunu kafa sallama olarak algılayan sadrazam, yarı zorla Tahsin Bey'in elini sıkıp görevine uğurlar. Tahsin Bey ise bir enkaza dönmüştür. Bacaklarına ağır gelen bedenini adeta sürükleyerek sadaretten, başbakanlıktan çıkar. Kendisini tanıyıp selam verenleri görmeden saray burnuna yürür. İnsanların neden kendilerini öldürdüklerini anlayabiliyorum diye mırıldana mırıldana saatlerce denize bakar. Hey koca Osmanlı, bu hallerini de mi görecektim? Ertesi gün Tahsin Bey karamsar, üzgün, bezgin, yorgun bir durumda Rus sefaretinin kapısındadır. Öyle utanır ki titremektedir. Küçülmüş bitmiştir sanki, ayakta zor durur. Kapıdaki görevliye maksadını söyleyip sefarete girdiği sırada Rus sefiri merdivenlerde belirmiştir. Bir an bakışırlar. Kim bu adam diye sorar sefir. Niçin geldi? Sefaret görevlisi Tahsin Bey'i tanıştırır. Kendileri Beyoğlu mutasarrıfı Tahsin Bey'dir. Şu telefon direkleri mevzunu ekselanslarıyla görüşmeye geldiler. Ekselanslarının burnu Kaf Dağı'nda. Gözleri küçümseyici, duruşu alaycı, mutasarrıfı bakışlarıyla kırbaçlar gibi. Ama asıl kırbaç çakırtısını kelimelere gömer. Bir mutasarrıfla görüşmem. Söyle ona sadrazamı gelip rica etsin. Hızla kapıdan çekip gider. Tahsin Bey olduğu yerde dona kalmıştır. Yer yarılsa seve seve içine girecek kadar bıkkın, bir anda buharlaşmayı isteyecek kadar yorgundur. Derin bir utançla kızaran yüzünü indirir, ateş saçan gözlerini kısar, tırnakları avucuna batıp kanatıncaya kadar yumruklarını sıkar. Dudaklarına çıkan yüzlerce kelimeyi güçlükle yutkunup tek cümle fısıldar. Aman Allah'ım, bu günleri de mi görecektim? Sendeleyerek sefaretten çıkar. Yıl 1918. Rusya'da bir yıl önce gerçekleştirilen komünist ihtilali yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan beyaz Ruslardan bir grup İstanbul'a sığınmıştır. Sefil, perişan, bir lokma ekmeğe muhtaçtırlar. Ancak hayırsever İstanbulluların yardımlarıyla hayatlarını devam ettirebilmektedirler. Beyoğlu mutasarrıfı Tahsin Bey yine sahnededir. Bu sefer beyaz Rusların arasında dolaşmaktadır. Fransızca bilen bir beyaz Rus bulup oğluna öğretmen tutacaktır. Birini gözü ısırınca yaklaşır. Tanıdığında ise irkilmekten kendini alamaz. Aman Allah'ım! Bu adam, vaktiyle kendisini küçümseyip sefaretten kovan Rus sefirinden başkası değildir. Bir farkla ki eski sefir perişan haldedir. Üstündeki elbise çaput yumuğuna dönmüş, avurtları çökmüş, gözlerinin feri sönmüştür. Tahsin Bey adamı alıp evine götürür, yedirir, giydirir, bir güzel ağırlar. Cebine de hatırı sayılır miktarda para koyduktan sonra eskiye dair tek kelime söylemeden adamı uğurlar. Yıllar sonra Tahsin Bey hadiseyi bir yakınına anlattığında yakını şu soruyu sormaktan kendini alamaz. Azizim, vaktiyle sana yaptıklarını niçin yüzüne vurmadın? Tahsin Bey'in dudaklarında acı bir tebessüm yalpalar. Biz Osmanlı terbiyesi almışız, düşene vurmayız. Her şart altında kendi seciyemizin icabatını yaparız. Rus sefir de vaktiyle terbiyesinin icabatını yapmıştı. Şimdikiler hem çelmeleyip düşürür hem de vurabildikleri kadar vururlar ya, aldırmayın. Düşenin dostu olmaz derler ya, ona da aldırmayın. Biz düşene hep dost olduk. Allah da bu yüzden bize dost oldu. O dost ise her şey dosttur Bediüzzaman. Yanlış insanların doğru devleti olmaz. Rivayetler muhtelif ancak 27 Ocak 1299 tarihi Osmanlı Devleti'nin resmen kurulduğu tarih olarak kabul edilir. Bu münasebetle genelde Osmanlı Devleti'ni, özelde ise devlet-millet ilişkisini yürek boyutunda inşa eden sevgi-şefkat köprüsünü konuşacağız. Bilirsiniz, her devlet kimliğini insanından alır. Hatırlayalım ki insanımız hayrat, sırf Allah rızası için yapılan iyilikler ve hasenat, sevaplar insanı iken, devletimiz sevgi, şefkat ve hamiyet devletiydi. Keşke bu kelimeler için bir sözlüğe baksanız ama bakmaya üşenecekleri kısaca hatırlatayım ki, şefkat ve hamiyet devleti derken, vatandaşa odaklı, vatandaşın merhametle seven, hakkını, hukukunu, namus ve haysiyetini koruyan bir devlet yapısı kastediyorum. Ne zaman ki insanımız hayrat ve hasenat insanı olmaktan çıkıp salt kendine yaşamaya başladı, bir bakıma Rabbena hep bana insanına dönüştü, devletimiz de o zaman sevgi, şefkat ve hamiyet devleti olmaktan çıktı. Kendi insanına vuran, kendi insanını kıran, inciten, ceberut bir yapıya dönüştü. Sözün tam burasında neye layıksanız öyle yönetilirsiniz mealindeki hadis-i şerif insanın aklına geliveriyor. Demek oluyor ki daha fazlasına değil, bu kadarına layığız. Yanlış insandan doğru devlet çıkmaz. Doğru devlet isteyen önce kendini doğrultur. Devleti israf içinde olmakla suçluyoruz. Kendimiz israf içindeyiz. Devleti gösterişçilikle suçluyoruz. Kendimiz her türlü gösteri ve gösterişle içeceğiz. Devleti rüşvetin önüne geçemediği için eleştiriyoruz. Rüşvet alıp veriyor, bununla da övünüyoruz. Oysa biz eskiden böyle değildik. Lüksümüz, tantanamız, kibrimiz, gururumuz, rüşvetimiz, soygunumuz, bencilliğimiz, gösteri ve gösteriş tutkumuz yoktu. Salt kendimize yaşamaz, elimizdeki avucumuzdaki olanı paylaşır, bunu yaparken de din, dil, ırk farkı gözetmezdik. Kısacası eski insanımız hayrat ve hasenat insanı, eski toplumumuz sözün tam manasıyla bir sevgi, şefkat ve yardım toplumu. Bu yüzden eski devletimiz Osmanlı Devleti tam bir şefkat ve hamiyet devletiydi. Yaratılanlar arasında en müsnesna yeri olan insan, öncelikli olarak geliştirilen yardımlaşma sistemi zaman içinde yardım ahlakına dönüşüp kutsallaşmıştı. O kadar ki salt kendine yaşayan bencilliği toplum safra atar gibi atmaya başlardı. Muhalifler, muarızlar, egoistler, benciller ya birlikte yaşamayı öğrenip yardımlaşmanın keyfine varırlardı ya da dışlanıp yalnızlığa gömülürlerdi. Meşhur Fransız gezginlerden Adela Motra'ya yazıyor. Bütün Türkiye ile Tataristan'da, Kırım'da dilencinin yahut dilenciliği meslek edinmiş fukaranın ne olduğu bile malum değildir. Voyage en Europe, Aziyet Afrika, Lahay 1727 C1 sayfa 263. Şimdi de Comte de Marsilya'ya kulak verelim. Halkın tabii kanaatkarlığı israf etmeden yaşaması Türkiye'de hiçbir dilenci bırakmamıştır. Sıra Comte de Bonneval'da. İstanbul şehri ile çevresinde yaklaşık 2 milyon nüfus yaşıyor. Bu yapısıyla İstanbul Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biridir. Buna rağmen bu koca payitahtta başkent tek bir dilenciye rastlamak bile mümkün değildir. Çünkü Osmanlı asırlarında insan ve devlet bir bütündü. El ve gönül birliği içinde hareket ediyor, devletin eksik bıraktığını millet, milletin ulaşamadığını devlet tamamlıyordu. İkisi aynı duyarlılık ve amaç bütünlüğü içinde fakir fukarayı gözetiyor, kurulan vakıflar sayesinde vatanın en ücra köşelerine dahi ulaşılıyordu. Kısacası devlet, vakıf devlete, millet, vakıf millete dönüşmüştü. İnsana hizmet, ibadettir anlayışı tüm hayata hakimdi. Hem dini hem de milli kültürümüzün temelinde eşrefi mahlukat olan insan vardı. İnsan merkezli olarak eğitilen Osmanlı insanı din, dil, ırk, renk farkı gözetmeksizin insanlara hizmeti ibadet telakki ediyor, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır prensibi içinde hayırda yarışıyor ve bu ulvi ve külli yarışın bir sonucu olarak da büyük hayır müesseseleri vakıflar vücuda getiriyordu. Osmanlı'da vakıf müesseselerinin bolluğu ve yaygınlığı hayırda yarışın nedenli büyük toplumsal heyecan dalgaları oluşturduğunu gösteriyor. Rahatlıkla diyebiliriz ki Osmanlı insanı, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın da en hayırlısı halkın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayandır anlayışı çerçevesinde hayatını yaratılış hikmetine hizmete vakfetmişti. Devlet, insanın bu ulvi çabasından öylesine etkilenmişti ki, bizatihi kendisi devasa bir vakfa dönüşüp, din, dil, renk, ırk, kıyafet farkı gözetmeksizin tüm gücünü yönettiği insanların hizmetine sunmuştu. Osmanlı asırlarında bu toprakları gezmeye gelen pek çok Avrupalı gezginin tasdikiyle sabit ki, bu millet hayır ve hasenat milletine dönüşmüştü. Bu yüzden Allah, Osmanlı Devleti adıyla bir şefkat, hamiyet ve merhamet devleti kurmayı nasip etti. Dünyanın gıpta ile baktığı bu devlet, öncelikle dilencisiz bir millet amaçladı ve ona ulaştı. Buna ulaşmayı sağlayan zekat, fitre, sadaka ve diğer yardım köprüleriydi. Hepsi tıkır tıkır işliyordu. Çünkü kendi hayatını kanaatkarlık üzerine kuran Osmanlı insanı, birikimlerini muhtaçlarla paylaşmaktan büyük zevk alıyordu. Başta zekat, fitre olmak üzere yaygın yardım kurumları toplumsal barışın da dinamosuydu. Rumlar, Ermeniler, Museviler, Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar, kısacası farklı inançlarla etnik kimlikler aynı bayrak altında kavgasız, nizasız yaşıyordu. Vakıf ahlakımızı yitirince barışı da yitirdik. Özelliklerimiz ve güzelliklerimiz zaman içinde soldu. Bugün avuç açanı Allah versin deyip geçiyoruz. Fakir öğrencinin eğitim masraflarını üstlenmesini ya da cezaevinden kitap talep eden mahkumlara kitap göndermesini istediğimiz bazı zenginlerimiz yeteri kadar yardım yaptığını söyleyip geri çekiliyor. Oysa biz şefkati, merhameti, hamiyeti hayatın tüm alanlarına yaymış bir ecdadın torunlarıyız. Hem dini hem de milli kültürümüzün temelinde eşrefi mahlukat olarak insan vardı. Doğal olarak medeniyet anlayışımıza da her şey insan için anlayışı hakimdi. Bu yüzden millette müthiş bir hayırda yarış vardı. Osmanlı'da vakıf müesseselerinin bolluğu ve yaygınlığı hayırda yarışın nedenli büyük bir toplumsal heyecan dalgası oluşturduğunu gösteriyor. İnsanlığın yaratılış hikmetini en iyi anlatan kitap Kur'an olduğuna göre, İnsana hizmeti pek tabii Müslümanlar kurumlaştıracaklardı. Böylece Müslüman yüreklere vakıf fikri doğdu ve kısa sürede kültüre dönüştü. Bir kişinin malını mülkünü hiç tanımadığı insanların hizmetine sunması, insanı tüm teferruatı ve kıymetiyle kavramasıyla mümkündür. Belli ki bu idrak Osmanlı insanında mevcuttu. Bu idrak olmasaydı 26 binden fazla vakıf kurulabilir miydi? Bunlardan bazıları hayvanlara ve bitkilere yöneliktir ki, orta çağda böylesine derin bir çevre bilincinin varlığını takdirle anmamak haksızlık olur. Osmanlı asırlarında canlı cansız tüm varlıkların Allah'ı zikrettiğine inanıldığı için hayata şefkat ediliyor, hayatın en kıymetli varlığı olan insana düşman olmaması kaydıyla öz kardeş nazarıyla bakılırken, hayvanlar ve bitkiler dahil tüm çevre aynı şefkat anlayışı içinde kucaklanıyordu. Osmanlı asırlarında devlet ve millet vakıf statüsü kazanırken, Avrupa kendi bencilliğinde tükeniyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne uğrayan gezginler hayretten hayrete düşüyor, Avrupa'ya Osmanlı insanını ve onun devletini örnek gösteriyorlardı. 5. ayrımın sonu, sayfa 77.